Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir programda buluşmayı nasip eden Rabbime hamd ederek başlıyorum. Bir fabrika bir cihaz geliştirse, bir makine, bir alet geliştirse, en basitinden en karmaşığına kadar illaki bir kullanma kılavuzu olur. Kullanma kılavuzunu da beraberinde verirler. Yanlış bir şekilde kullanmayasınız diye, yanlış bir hareket yaparak, yanlış bir şekilde kullanarak bozmayasınız diye. Basit bir cihaz için bile kullanma kılavuzu verilir de, en karışık, en şerefli bir varlık olan insan için böyle bir kılavuz verilmeyecek olursa bu insana haksızlık olmaz mı? Zulüm olmaz mı? Allah Azze ve Celle yeryüzünde kendi halifesi olarak yaratmış olduğu insanı elbette ki kılavuzsuz bırakacak değildir. İnsan yeryüzünde madem ki Allah'a temsil ediyor, insan yeryüzünde madem ki Allah'ın istediği bir dünya meydana getirmekle vazifelidir, o halde insana mutlaka bir kılavuz vermek, kılavuz göndermek Allah Azza ve Celle'nin yapması gereken bir vazife idi. O yüzden Kur'an buyurur ki inna aleyna lel huda, hidayet yolunu göstermek, size yol göstermek bizim üzerimize vazifedir. Sizin böyle bir vazifeniz yok, böyle bir selahiyetiniz de yok. Dolayısıyla madem ki insanın böyle bir selahiyeti yok, böyle bir ilmi yok, o halde insana Allah Azze ve Celle yol göstermelidir ve göstermiştir. Gönderilen bütün peygamberler bunun içindir. İnsan kendine bırakıldığı zaman yolunu bulabilir mi? Akıl insanın yolunu bulmasına yeterli olur mu? Bilim insana yol gösterebilir mi? Bilim insanı insan yapabilir mi? Vahiysiz bir şekilde İnsanın nefsini tanıyan Allah tarafından gönderilmiş bir vahiy olmadan insan yeryüzünde bilim sayesinde adam olabilir mi? İnsana uygun medeni bir hayat yaşayabilir mi? İnsana yakışır bir şekilde inanabilir mi? Şu andaki dünyanın haline bakarsanız bunun böyle olmadığını görebilirsiniz. Bilim gelişmiştir ama insanlık çok aşağılara düşmüştür. Bilim gelişmiştir ama hapishaneler tıklım tıklım dolmuştur. Bilim gelişmiştir, üniversiteler çoğalmıştır, mezunlar çoğalmıştır ama suç oranı her gün artmaktadır. Haksızlık, hırsızlık, sömürü, terör, her türlü kötülük her gün yeryüzünde çoğalmaktadır. Allah Azze ve Celle insanı başıboş bırakmış olabilir mi? Ona bir istikamet tayin etmemiş, ne yaparsan yap demiş olabilir mi? Mikropları bile başıboş bırakmayan Allah, ağaçları bile, yaprakları bile başıboş bırakmayan Allah, halifem dediği, beni temsil edeceksin dediği, yeryüzünde benim istediğim gibi bir dünya meydana getireceksin dediği insanı başıboş bırakmış olabilir mi? Eyahsabul insanu en yutrake suda, İnsan başıboş bırakıldığını mı sanıyor? Kur'an öyle ifade eder. Hiçbir şeyi başıboş değildir de en şerefli varlık olan insan mı başıboş olacak? Diğerleri insan kadar mesul değiller. Yeryüzünde imtihanda olan insanlar ve cinler, Allah'ı temsil etme şerefine sahip olan ise insan. Dolayısıyla insan kadar şerefli, insan kadar mesul ve mükellef bir varlık olmadığına göre Allah Azze ve Celle'nin insana yol göstermemiş olması mümkün müdür? Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamber, bunun manası nedir? Demek ki Allah ilk insanı peygamber olarak gönderdiğine göre o günden beri insanoğlunu başıboş bırakmadığını ilan etmektedir. İlk insanın peygamber olmasının manası bu. İlk günden itibaren yeryüzünde nasıl bir dünya istiyorsa Allah onu bize bildirmişti. İlk peygamber vasıtasıyla onun evladına, onun neslinden türeyecek olanlara Allah Azze ve Celle bildirmişti. Sonra insanoğlu saptı. İstikametten saptılar. Her seferinde Allah Azze ve Celle bir kez daha müdahale etti. Tekrar düzeltti istikameti, tekrar saptılar. Tekrar düzeltti, tekrar saptılar. İnsanlar nefislerine göre yaşamak istiyorlardı. İstedikleri gibi yaşamak istiyorlardı. Halbuki Allah'ın dünyasında yaşıyorlar. Allah'ın verdiği rızıklarla besleniyorlar. Dolayısıyla özgür olamazlar. Özgür olan sadece Allah'tır. İnsanlar kendi kendilerine istikamet tayin etmek istiyorlar. Halbuki istikamet tayin edebilecek sıfata sahip değildirler. İstikamet tayin edecek olan Allah'tır. Çünkü Allah insanı tanımaktadır. İnsan kendisine istikamet tayin edemez. Çünkü insan insanı tanımamaktadır. İnsanın insanı tanıması mümkün değildir. Çünkü insan çok karışık bir varlıktır. İnsanda nefis var, ruh var. Dolayısıyla insanın nefsi nasıldır, ruh nasıldır, bu mevzuda ciddi bir bilgiye sahip değiliz. Biz belki maddeyi alıp inceleyebiliriz. İnsanın bedeni üzerinde araştırmalar yapabiliriz. Böbrek üzerinde, dalak üzerinde, insanın azaları üzerinde, göz, kulak üzerinde araştırmalar yapabiliriz. Laboratuvarlara sokup onları inceleyebiliriz. Üzerinde tahliller yapabiliriz. Fakat insanın ruhunu laboratuvara sokmak mümkün değil. İnsanın nefsini nasıl terbiye edeceğimizi kendimizin bulması mümkün değil. İnsanın nefsi var. Bu nefis nasıl terbiye edilir? Nasıl insana dönüştürülür? Ham madde olarak gelmiş olan bu varlık nasıl olur da yeryüzünde Allah'a temsil edebilecek bir hale gelir? İşte Allah Azze ve Celle o yüzden peygamber gönderiyordu. Peygamber göndermesinin sebebi bu. Eğer akıl kafi gelmiş olsaydı, peygamber göndermeden de bazı kavimlerin helak edilmesi mümkün olabilirdi. Ama Kur'an buyuruyor ki biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi helak etmedik. Eğer akıl kafi geliyor olsaydı, istikameti tutturabilme adına eğer bilim kafi gelseydi, o zaman Allah Azze ve Celle peygamber göndermeden de kavimleri helak edebilirdi. Ama buyuruyor ki biz hiçbir kavmi peygamber göndermedikçe helak etmedik. Çünkü akıl kafi değil. Akıl her meselede doğruyu bulamaz. Bulduğu zaman da ona uyamaz. Çünkü nefis var, çünkü şeytan var, çünkü çevresinde insanlar var. Onlar kendisini saptıracaktır. Onlara karşı kutsal bir kaynağa dayanmadıkça, istikametin şudur diyen kendisine böyle bir kutsal kaynak olmadıkça mutlaka o saptırıcılara uyacaktır. Sağlam bir ağaç gibi kök salmadıkça, büyük bir kaya gibi yarısı toprağın içinde olan büyük bir kaya gibi sağlam olmadıkça, İnsan mutlaka depremler ve rüzgarlar karşısında sarsıntı geçirecek. Şeytanın saldırıları karşısında sarsıntı geçirecek, nefsine tabi olacak ve bu şekilde sapmaktan kendisini kurtaramayacaktır. Sapmaktan kurtulabilmesi için mutlaka kutsal bir kaynak lazım idi. O yüzden Allah Azze ve Celle bu işi kendi üzerine aldı. Hem insan insanı tanıyamayacağı için, hem insan kainatı tanıyamayacağı için kendisinin ortaya koyacağı esaslar insanla ve kainatla uyum halinde olamayacağı için, hem her meselede doğruya ulaşamayacağı için, doğruya ulaşsa bile nefsiyle ve şeytanıyla mücadele edemeyeceği için kutsal bir kaynak kendisine şöyle yapmalısın, böyle yapmamalısın demediği müddetçe şeytana ve nefsine uymak zorunda kalacak. İnsanlara uymak zorunda kalacak ve Kur'an'ın ifadesiyle insanların çoğunluğuna uyacak olursan onlar seni yoldan saptırırlar, istikametini bozarlar. Vahye müracaat etmeyenler Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu esaslara müracaat etmeyenler, esaslarını Allah'tan almayanlar çoğunluğa başvurarak kendilerini kurtarmak istiyorlar. Çoğunluğun dediğini yapmak suretiyle doğru yolda olacaklarını zannediyorlar. İnsanlara soruyorlar, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Halbuki herkesin nefsi var, herkesin şeytanı var. İnsanlar insanlar tarafından da kandırılabilmektedirler. O yüzden Kur'an'a göre çoğunluğun fazla bir ehemmiyeti yoktur. Çoğunluğun ne dediğinin fazla bir önemi yoktur. Hem dünya Allah'ın dünyasıdır, o halde çoğunluğun ne dediği önemli değildir. Allah Azze ve Celle'nin ne dediği önemlidir. Hem o çoğunluğun nefsi ve şeytan olduğu için çoğunluk isabet etmeye de bilir. O yüzden Kur'an buyurur ki insanların çoğunluğuna uyacak olursan sen istikametten saptırırlar. Demek ki insanların çoğunluğu her zaman doğru yolda gidiyor diye bir şey yok. Büyük bir çoğunluk bir şeyi kabul ediyorsa o doğrudur demek değil. Tarihe bir bakın, nice zamanlarda yanlışlar üzerinde çoğunluk gerçekleşmiştir. Yanlış üzerinde çoğunluk gerçekleşmiş, bazen yanlışın üzerinde bütün insanlar ittifak etmiştir. Halbuki Kur'an buyuruyor ki çoğunluğun ehemmiyeti yoktur. Çoğunluğa neden başvurmak zorunda kalıyorlar? İstikametlerini tayin ederken neden çoğunluğun dediğini yapmak zorunda kalırlar? Çünkü onlar vahye dayanmamaktadırlar. O zaman siz kime dayanıyorsunuz da böyle söylüyorsunuz? Neden bizim hayatımıza karışıyorsunuz? Neden şöyle şöyle şöyle kanunlar koyuyorsunuz denilebilir. İtiraz edilebilir kendilerine. İşte o yüzden krallık gibi görünmesin diye, siz kral mısınız, diktatör müsünüz demesinler diye çoğunluğa dayandıklarını söylerler. Çoğunluğun dediği şekilde yaptıklarını iddia ederler. Vahyin yerine çoğunluğu koyarlar. Vahye uymazlar. Vahyin tayin ettiği istikamete uymazlar. Ve çoğunluğa uyuyoruz derler. Halbuki çoğunluk hata edebilir. Ve çoğunluk hakikatte kandırılabilir. Ve çoğunluğa kendileri yön verebilir. Hiçbir zaman çoğunluğun dediği şey kutsal olamaz. Ama Allah Azze ve Celle'nin dediği kutsaldır. Onun hata yapma ihtimali yoktur. Çoğunluk hata edebilir ve etmektedir. Daha düne kadar 82 anayasasına %90, 98'e yakın insanlar evet dememişler miydi? Büyük bir çoğunluk evet dememiş miydi? Neredeyse %100'üne yakın evet dememiş miydi? Bugün insanlar o anayasadan kurtulmak istiyorlar. Bu anayasa Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamaz ve bu adeta bir utanç kaynağıdır diyecek hale geldiler. Halbuki onu çoğunluk tasdik etmişti hani. Demek ki çoğunluğun dediği çok fazla önemli değil, çoğunluğun dediğinde hata olabilmektedir. Tarih boyunca bakalım, Hazreti Adem'den itibaren insanların çoğunluğu sapmışlardır. Çünkü nefisle mücadele etmek kolay değildir. Şeytanla mücadele etmek kolay değildir. Akıl bu mücadeleyi başarmamızda bize yardımcı olsa bile kesin olarak başarmamızı sağlayamaz. Akıl bu mücadelede bir yere kadar bize katkı sağlar. Veya bilim bize bir yere kadar katkı sağlar. Fakat insan bilimin dediğini yapmayabilir, aklın dediğini yapmayabilir. Bugün bilim içkinin zararlı olduğunu söylediği halde neden memleketinizin her tarafında içki var? Kumar zararlı olduğu halde, akıl ve vicdan bunu kabul ettiği halde neden her tarafta var? Faizin zararlı olduğunu ekonomi uzmanları da kabul ettiği halde neden her tarafta var? Irkçılığın kötü olduğunu herkes bildiği halde neden memleketinizde ırkçılık var, kardeş kardeşi öldürür? Demek ki akıl kafi değil, demek ki bilim kafi değil. İnsan bile bile yanlış yapmaya devam eder. Çünkü nefsi vardır ve şeytanı vardır. Tarihe bir bakalım. Tarih boyunca Hazreti Peygamber'den evvel de eski Roma'da ve eski Yunan'da esirler zevk için öldürülürlerdi. Vahşi hayvanların önüne atılırlardı arenalarda. Vahşi hayvanların önünde onların parçalanışını seyrederlerdi. İnsanlıktan çıkışmış olan insan kılıklı varlıklar. Kürtaja filozoflar bile müsaade ederdi. İntiharı kötü bir şey saymazlardı Yunan filozofları. Aristo gibi, Platon gibi nice filozoflar intiharı kötü bir şey olarak kabul etmezlerdi. Hatta bazen toplu olarak intihar ederlerdi. Hindistan'da ilk doğan çocuklarını Ganj nehrine atarlardı. Kutsal kabul ettikleri nehrin sularını atarlardı. Kendi evlatlarını sadece Arabistan'da kızları diri diri toprağa gömme değil. Hindistan'ı da oydu, Yunan'ı da oydu, Roma'sı da oydu. Bunların aklı yok muydu? Tarihteki en büyük medeniyetlerden biri olarak kabul edilir Yunan medeniyeti, Roma medeniyeti. Halbuki bunların medeni olmadığı incelendiği zaman görülecektir. Yanlış bir istikamete girdiler. Allah Azze ve Celle sürekli olarak peygamber göndermek suretiyle olaya müdahale etti. Eski İran'da kendi kız kardeşiyle evlenen krallar vardı. Kendi kızıyla evlenen krallar vardı. Kendi kızıyla evlenip ondan sonra öldürtüyordu kızını ikinci Yezdücürt. Dünyanın her tarafında buna benzer hadiseler oluyordu. İnsanlar insanlıktan çıkışıyorlardı. Onların aklı yok muydu? O zaman da hiçbir şey bilinmiyor muydu? Bilim gelişecek ve bize yol gösterecek diyorlardı. Bilim gelişti de ne oldu? Yeryüzünde insana yakışır bir medeniyet kurulabildi mi? Bilim gelişti de ne oldu? Anarşi her gün daha çoğalmadı mı? Bilimin insanı insan yapmak gibi bir vazifesi yok. İnsanı adam etmek gibi bir vazifesi yok. Bilim insanın hayatını kolaylaştırmak içindir. Bilgisayar yapar, uçak yapar, araba yapar. İnsanın hayatını kolaylaştırır. İnsanı insan yapmaz. Matematikle insan insan olmaz. Fizikle, kimyayla insan insan olmaz. İşte o yüzden istikameti Allah tayin etmeli. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyurur: "Festakim kema umirt." Sana emrolunduğu şekilde istikamet üzere ol ey Resulüm. Sana emrolunduğu şekilde, sen Resulullah'sın. Buna rağmen sen ki heva ve hevesinden konuşmazsın. Nefsin terbiye edilmiş. Buna rağmen sen bile sana emrolunduğu şekilde istikamet tutturmak zorundasın. Kendi kafana göre bir istikamet tutturamazsın. Hazreti Peygamber'e bile Allah Azze ve Celle özgür olmadığını hatırlatıyordu.
Sen ki Resulullah'sın, çocukluğundan beri korundun, çocukluğundan beri şirke düşmedin, günahlara bulaşmadın, Rabbin seni tertemiz olarak büyüttü. Buna rağmen sen bile kendi kafana göre bir istikamet tayin edemezsin. Festakim kema umirt, emrolunduğun gibi, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ve senle beraber olanlar da böyle olsunlar. وَمَنْ تَابَ مَاكَ, ve senle beraber iman etmiş, tövbe etmiş olanlar, onlar da bu şekilde istikamet üzere olsunlar. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurur ki, Hud ve kardeşler, Hud suresinde bu ayet, شَيَّبَتْنِ Hud ve اَخَوَاتُهَا, Hud suresi ve onun kardeşleri beni ihtiyar etti buyurur. Allah Azze ve Celle kendisine emrolunduğun gibi istikamet üzere ol dediği için. Ya Resulallah denildi. Hangi sebepten dolayı Hud suresi ve kardeşleri diğer sureler seni ihtiyarlattı? Efendimiz buyurdu ki, çünkü Allah o surede bana emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyuruyor. Ya en ufak bir hata edecek olursam, istikamet budur. İstikamet dosdoğru olmak demek. Bir çizgi, bir çizgi, hiçbir şekilde sağa sola sapmamış olan bir çizgi. Zerre kadar eğrilik olmayan bir çizgi. Hazreti Ömer'in ifadesiyle tilki gibi aldatmayan, eğri büğrü olmayan, hileler yapmayan bir insanın hali, İstikamet hali, dümdüz olan bir çizgi. Cetvelde bile eğrilik olur, Allah'ın çizgisinde eğrilik olmaz. Festakim kema umirt, sana emrolunduğu şekilde, kendi reyine göre değil ey Resulüm, kendi içtihadına göre değil, emrolunduysan sen de ona uymak zorundasın. Peygamber bile bu şekilde emrolunduğu halde, nasıl olur da bir takım insanlar insanların hayatına istikamet tayin etmeye kalkabilirler? Peygamberin bile böyle bir yetkisi yok. Nasıl olur da insanlar insanların hayatına istikamet gösterirler? Şöyle yaşayacaksınız ve şöyle yaşamayacaksınız derler. Her alanda istikamet üzere olmak zorundayız. İnançta da, amelde de, sözde de, fiillerde de, niyette de istikamet üzere olmak, inançta istikamet üzere olmak, tevhid inancı üzere olmak da mümkündür. Tevhid inancı üzere olmayanlar istikamet üzere olamazlar. La ilahe illallah'ı söylemeyen ya da bunu anlamadan söyleyenler, Allah'tan başka ilahlar kabul edenler, Allah'tan başkalarına itaat edenler, onların gösterdiği istikametlere gidenler, bunlar kesinlikle inançta istikamet üzere olmamışlardır. Kur'an-ı Kerim buyurur, innellezine kâlu rabbunallah sümmestakâmu, öyle kimseler ki onlar Rabbimiz Allah dediler, sonra istikamet üzere oldular. Önce Rabbimiz Allah diyecekler, Rabbin Allah olduğunu kabul edecekler. Rab yaratan demek değil, Rab rızık veren demek değil, Rab terbiye eden, kanun koyan demek, kanunun çıktığı merci demek, otoritenin sahibi olan demek. Allah Azze ve Celle bize bu soruyu da ruhlar alemindeyken de sormuştu. Elestu bi rabbikum, Rabbiniz değil miyim? Kalu bele, Rabbimizsin dediler, kabul ettiler. Onun kendilerinin Rabbi olduğunu kabul ettiler. Dolayısıyla Allah'ın Rab olduğunu kabul etmeyenler, Allah'tan başkalarının otoritesini kabul eden, Allah'ın dediğini yapacağına başkalarının dediğini yapanlar, onlar istikamet üzere olamazlar. Çünkü istikametin ilk şartı budur. İnnellezine kâlu rabbunallah, onlar ki Rabbimiz Allah derler. Bizim hayatımıza hükmedecek olan Allah'tır. Bizi terbiye edecek olan Allah'tır derler. Sümme istakamu, sonra istikamet üzere devam ederler yollarına. İşte onlar, böyle olanlar tevhidi anlamış, Allah'tan başka bir ilahın ve Rabbin olmadığını, Allah'tan başka yüceltilmesi gereken birinin olmadığını, Allah'tan başka itaat edilecek bir makamın olmadığını anlamış olanlar, sonra onu Rab olarak kabul ettikten sonra, onu Rab olarak kabul ettikten sonra onun dediği istikamete girenler, hem inançta, hem amelde, hem niyette onun dediği istikamete girenler, işte onlar, tetenezzelu aleyhimul melaike, onların üzerine melekler iner. Onların üzerine melekler iner. Ne zaman iner? Bir görüşe göre onlar ölmek üzere iken melekler onların üzerine iner. İstikameti sağlam olanların üzerine iner. Ve ebşiru bil cenneh, onları cennet ile müjdelerler. Derler ki onlara, müjde olsun size. Müjde olsun size. Cennetle müjdelenin derler. Ella tahafu, korkmayın ve üzülmeyin derler. Ve la tahzanu, korkmayın ve üzülmeyin. Ve ebşiru bil cenneti leti kuntum tuadun, o vaat edildiğiniz cennetle sevinin, müjdelenin derler. Demek ki bazı kimseler ölmek üzereyken cennetle müjdeleniyorlar. Nasıl ki bazı kimseler ölmek üzereyken cehennemlik olacaklarını anlıyorlar, bir kısmı da bunun tersine ölmek üzereyken cennetlik olacaklarını anlıyorlar. Kur'an buyuruyor başka bir yerde, o nefislerine zulmetmiş, vazifelerini yerine getirmemiş, istikameti tutturmamış, kendisine gösterilen istikamete girmemiş olan o zalimlerin canlarını alırken melekler onlara der ki, fîme kuntum, ne yapardınız? Hayattayken ne yapardınız? Hangi istikametten giderdiniz? Vazifelerinizi yerine getirir miydiniz? Onlar derler ki, kunna mustadafine fil ard. Adam ölmek üzere, biz görmüyoruz ama o melekle konuşuyor. Derler ki, biz yeryüzünde ezilmiş kimselerdik. Fakir fukaraydık. Görevlerimizi yerine getiremedik. Zayıftık, acizdik derler. Melekler onların bu mazeretlerini kabul etmez. Çünkü Allah da kabul etmeyecektir. Allah'ın kabul etmediği mazereti melek nasıl kabul etsin? Melekler derler ki, elem tekun ardullahi vasi'a, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Fetuhacuru fiha, yeryüzünde başka yerlere gitseydiniz, hicret etseydiniz, burada görevinizi yerine getiremediyseniz, şuraya gitseydiniz, bunlarla olmadıysa şunlarla bu görevi yerine getirmeye çalışsaydınız, siz yeryüzünde neden görevinizi yerine getirmediniz? Neden istikamet üzere yaşamadınız? Kabul edilmez. Bir kısmına bu şekilde cehennem vaat edilirken, ölürken gözünü bir yere dikmiştir, biz farkında değiliz. Bizimle konuşamamaktadır. Artık o bu dünyadan çıkmıştır, öbür aleme gitmeye hazırlanmaktadır. Gözünü bir noktaya dikmiştir, dil artık konuşmamaktadır. Artık o her ne kadar kalbi çalışıyorsa da bu dünyada değildir. Ve kendisine sorular sorulmaktadır. Kabirden evvel de böyle sualler sorulmaktadır. Ve o bu şekilde cevap vermektedir. Biz zayıf kimselerdik. Doğruyu bulamadık. Vazifelerimizi yerine getiremedik. Fakat bunlar kabul edilmeyecektir. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya, sorsaydınız ya, öğrenseydiniz ya, görevlerinizi neden yerine getirmediniz denilir ve mazeretleri kabul edilmez. Bir kısmı bu şekilde, bir kısmı ise işte demin söylediğim gibi, tetenezzelu aleyhimul melaike, Rabbimiz Allah demişler ve sonra sümme istakamu, istikamet üzere devam etmişler. Allah'ın gösterdiği istikamet üzere yaşamışlar. İşte onların üzerine melekler iniyor. Görevini yapmayan başka istikametten gidenlere melekler, demin söylediğim şekilde onları tehdit edici ifadelerle, onların cehenneme gireceklerini onlara haber verirken, böylelerine ise Rabbimiz Allah demiş, istikameti tutturmuş olanlara ise melekler böyle söylerler. Tetenezzelu aleyhimul melaikem. Onların üzerine melekler iner, onlara korku olmadığını, üzülmeyeceklerini ve cennetle onları müjdelerler. Çünkü onlar Rabbimiz Allah dediler ve istikameti tutturdular. Rabbimiz Allah dedikten sonra istikameti tutturmak konusunda Fatiha suresinde de aynı manayı görüyoruz. Biz önce Elhamdülillah Rabbil Alemin diyoruz. Alemler Rabbine hamd ediyoruz. Onun sadece yaratıcı değil, aynı zamanda Rab olduğunu kabul ediyoruz. Onu Rab olarak kabul ettikten sonra, ondan sonra İyyake na'budu ve iyyake nestaîn diyoruz. Yalnızca, madem ki Allah Rab'dir, o halde yalnızca ona kulluk edeceğimizi ve yalnız ondan yardım isteyeceğimizin sözünü veriyoruz. Sadece ona itaat edeceğimizi ve sadece sırtımızı ona dayayacağımızı, ona dayanacağımızı, başkasından yardım istemeyeceğimizi, Allah'tan başka Rabler edinmeyeceğimizi, bu sözü verdikten sonra ihdinas sıratal müstakim deme hakkına sahip oluyoruz. Allah'ı Rab olarak kabul ettikten sonra sadece onu ibadete layık Rab ve ilah olarak kabul ettiğimizi ifade ettikten sonra, sadece ondan yardım isteyeceğimizi, tevhid inancına sahip olduğumuzu ifade ettikten sonra ihdinas sıratal müstakim deme hakkına sahip oluyoruz. Bunları söylemeyen, alemlerin Rabbi olan Allah'ı Rab olarak kabul etmeyen, hayatında başka Rabler olan, başkalarının dediği şekilde yaşayan, başkalarının gösterdiği istikamete giden, başkalarının ortaya koyduğu ideolojilerin peşinden giden, Allah'ı Rab olarak kabul etmemiş demektir. Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmek başka bir şey, rızık veren olarak kabul etmek başka bir şey, Rab olarak kabul etmek, melik olarak kabul etmek başka bir şey. Allah Rab'dır, o meliktir, hükümdardır, kanun koyandır. Bu şekilde bir Allah kabul etmeyen, Allah'a inanması gerektiği şekilde inanmamış demektir. Herkes Allah'a inandım der. Fakat herkesin inandığı Allah acaba gerçekten Kur'an'a göre bir inanç mıdır? Acaba Kur'an'daki Allah'a mı inanmaktadır? Herkes Allah'a iman ettim der. Acaba Kur'an'ın dediği şekilde mi der? Acaba Kur'an'daki Allah'a mı inanmıştır? Yoksa Ebu Cehil de Allah'a inanıyor, Firavun da Allah'a inanıyor, Nemrut da Allah'a inanıyor. Yoksa onların inandığı gibi mi inanmaktadır? Allah'ın yaratıcılığını Ebu Cehil de kabul ediyor, Firavun da kabul ediyor, Nemrut da kabul ediyor, Ebu Leheb de kabul ediyor. Ateist olmayanların hepsi kabul ediyor. Fakat sonra Allah'a ortaklar koşuyorlar. Onların sorunu Allah'ın varlığıyla ilgili değil, Allah'ı hayatlarına karıştırmak istemiyorlar. Onların inandığı Allah gökleri idare eden, kainatı idare eden, tabiatı idare eden, ama yeryüzüne karışmayan, insanlara istikamet göstermeyen, cansızlara bile istikamet tayin eden, ama halifem dediği insana istikamet tayin etmeyen bir Allah'a inanıyorlar. Cansızlara bile Allah istikamet tayin etmiş, onlara bir hayat şekli koymuş. Şöyle yaşayacaksınız, böyle yaşamayacaksınız. Nasıl olur da insana, kendi halifesine, yeryüzünde Allah'ı temsil edecek olan insana, nasıl olur da Allah Azze ve Celle bir istikamet göstermez ve onları başıboş bırakır şu uçsuz uçsuz bucaksız çölde, şu dünyada nasıl olur da onları başıboş bırakır? Hazreti İsa aleyhisselam diyordu ki, ey Rabbim, göklerde senin iraden gerçekleştiği gibi yeryüzünde de senin iraden gerçekleşsin. Göklerde senin dediğin olduğu gibi göklerin yaratanı ve Rabbi, oralara kanun koyan sen olduğun gibi yeryüzünde de senin dediğin olsun. Hazreti İsa aleyhisselam bu mesajı veriyordu ama sonradan mesajı değiştirildi. Dini öyle bir hale getirildi ki Aziz Paul ya da Pavlus tarafından hayata karışmayan bir din haline getirildi. Öyle bir din ki kanunları olmayan, şeriat kısmı olmayan, sadece inançtan ve ahlaktan ibaret olan bir din. Böyle bir din haline getirdiler. Hazreti İsa'ya verilen tevhid dinini, bütün peygamberlere verilen tevhid diniydi. Başka bir din verilmedi. Allah'ın bir tane dini olur. Madem ki kendisi bir tanedir, dini de bir tanedir. Bütün peygamberlere verilen tevhid diniydi. Fakat sonradan bir takım insanlar alim kılığında, din alimi kılığında bir takım insanlar çıktılar ve bunlar kralların istemediği bir takım dini hükümleri kaldırdılar. Devlet başkanlarının, hükümetlerin istediği hale getirdiler. Dinin devlete karışan kısımlarını kaldırdılar. Haramları helalleştirdiler. Krallara ve hükümetlere karışan, dünyaya karışan, devlete karışan kısımları iptal ettiler. Bunları dinden çıkardılar ki devleti idare edenler istedikleri şekilde idare edebilsinler. Ve bu şekilde haramlar helalleştirildi, helaller haramlaştırıldı. Devlet nasıl istiyorsa din o hale uygun oldu, o hale getirildi. Tarih boyunca yapılan şey buydu. Ve sapmalar hep bu şekilde başladı. Krallara kendilerini sevdirebilmek için, büyük güçlere kendilerini sevdirebilmek için, hakim güçlere kendilerini sevdirebilmek için dinin onların işine gelmeyen kısımlarını kaldırdılar. Din devletle eğer uzlaşamıyorsa bazı meselelerde, o kısımları kaldırma ihtiyacı duydular. Bugün de öyle yapıyorlar. Aynı oyun, o zaman oynanan oyunlar bugün de oynanıyor. Her dönemin Pavlus'u vardır. Her peygamberin ümmeti içinden Pavlus'lar çıkar. Dini değiştirirler. Her memleketin bir Pavlus'u olur. Her şehrin bir Pavlus'u olur. Her mezhepte bir Pavlus olur. Her dinde mutlaka Pavlus'lar olur ve bunlar dini değiştirirler. İstikameti değiştirirler. Müminlerin istikameti doğru anlaması icap eder. Allah'ın tayin ettiği istikametin ne olduğunu bileceksin ki sana gösterilen istikamet doğru mudur değil midir onu anlayabileceksin. Kur'an'ı ve sünneti bileceksin ki istikamet nedir anlayabileceksin. O zaman başkalarının saptırmalarının yalan olduğunu anlayabileceksin. Saptırdılar. Peygamberimizden 200 sene kadar evvel, onun doğumundan 200 sene kadar evvel Aziz Antonio dine ruhbanlığı soktu. Bir taraftan dine Pavlus teslisi sokmuştu. Ve üç ilah anlayışını dine soktu. Baba, oğul ve kutsal ruh. Üç ilah var dediler ama tek ilahtır dediler. Bir ilahta üç ilah dediler, istikametten saptılar. İstikametin başı tevhid inancıdır. Tevhidden sapanların istikamet üzere olabilmesi, geri kalan meselelerde istikamet üzere olması mümkün değildir. Evvela sapma buradan başlamaktadır. üç ilah dediler. Hristiyanlar bu şekilde sapma gösterdiler. Neden Hazreti İsa'yı tanrılaştırdılar? Neden Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğini kabul ettiler? Hem İsa'nın tanrı olduğunu söylüyorlardı, hem de İsa'nın çarmıha gerildiğini söylüyorlardı. Bir tanrı ki kullarından kendisini koruyamıyor. Bir tanrı ki kulları tarafından idam ediliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun böyle olmadığı belli iken neden Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğini söylediler? Çünkü Hazreti İsa'nın sayesinde bedava cennete girmek istiyorlardı. Akıllarınca Hazreti İsa geldi, çarmıha gerildi, acılar çekti ve bu şekilde insanlar günahlarından kurtuldular. Ne alakası var? Ne alakası var? Hazreti Adem'in günahından dolayı tüm insanlık günahkar olarak dünyaya geliyor dediler. İşte bu günahtan insanlığın kurtulabilmesi için Allah biricik oğlu İsa'yı dünyaya insan kılığında gönderdi dediler. Ve İsa geldi, acılar çekerek çarmıhta öldü ve bu şekilde insanlar bu günahtan kurtuldular dediler. Adem'in günahından bize ne? Ve Adem'in günahını Allah Azze ve Celle bağışlamadı mı ki? Kur'an-ı Kerim فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Adem o hata yapınca, o haram olan meyveden yiyince Rabbinden bir takım tövbe kelimelerini aldı. Tövbe etmeyi öğrendi. فَتَابَ عَلَيْهِ. Allah da onun tövbesini kabul etti. Allah onun tövbesini kabul ettiği halde sanki tövbeyi kabul edemeyen bir Allah'mış gibi illa da biricik oğlu İsa'yı gönderecek ve İsa acılar çekerek ölecek, ondan sonra ancak insanoğlunun günahını bağışlayabilirmiş gibi. Böyle bir Allah anlayışı istikametten sapmak değil midir? Hazreti Adem'in günahını evladına soran bir Allah, bütün doğan çocukları günahkar olarak kabul ediyorlar bundan dolayı. Böyle bir anlayış doğru olabilir mi? Bu istikameti düzgün bir inanç mıdır? Ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesiyle insanlar neden günahdan kurtulsun? Böyle bir şey yok ama mesela olsaydı bile insanlar neden kurtulsunlar? İsa'nın çarmıha gerilmesiyle insanların günahının ne alakası var? Çünkü onlar bedava cennete girmek istiyorlardı. Şeriatsız bir din meydana getirdiler. Farzları yok, haramları yok, hiçbir hükmü yok. Kanunları olmayan bir din. Sadece Rabbim İsa diyeceksin ve kurtulacaksın dediler. Pavlos güya aklı sıra insanların Hristiyanlığa meyletmesini sağlamak için onlara dini daha da kolaylaştırmak gerektiğini düşünüyordu. Haramları serbest etti. Bütün yiyecekleri helal etti. Bu şekilde insanlar daha çok Hristiyan olur diye düşündü. Halbuki buna hakkı yoktu. Ve bu şekilde olduğunda artık din diye bir şey kalmamaktadır. O zaman farz kalmıyor, haram kalmıyor. Gündelik hayatta olmayan bir din meydana geliyor. Sadece inançtan ibaret olan bir din. Gündelik hayatınıza karışmayan bir din. Nasıl evleneceğinize, nasıl boşanacağınıza, parayı nasıl kazanacağınıza, nasıl harcayacağınıza karışmayan bir din. Nasıl giyineceğinize, nasıl giyinmeyeceğinize, neleri yiyeceğinize, neleri yemeyeceğinize, hiçbir şeyinize karışmayan bir din. Böyle bir din tabii ki hayatın dışına çıkar. Tabii ki böyle bir din zaman içerisinde tamamen biter gider. Öyle de oluyor zaten. Öyle de oluyor ve artık hayatın dışında olunca yalnızca kilisenin içinde İsevi, kilise dışında ise gayri İsevi. Böyle olunca elbette ki insanlarda din duygusu diye bir şey kalmamaya başladı. Hayata karışmayan bir din. Hayatın dışında bir din. Böyle bir din din midir? Ne yiyeceğinize ne yemeyeceğinize karışmıyor. Nasıl giyineceğinize nasıl giyinmeyeceğinize karışmıyor. Suçlulara hangi cezayı vereceğinize karışmıyor. Parayı nasıl kazanacağınıza, nasıl kazanmayacağınıza karışmıyor. Helalleri haramları olmayan, mirası nasıl taksim edeceğinize karışmıyor. Hayatın dışında bir din. Elbette ki böyle bir din insanlara istikamet gösteremeyen bir dindir. Ve istikametteki sapma bu şekilde başladı. Tevhid inancının terkiyle, Allah'tan başka ilahlar kabul etmekle ve Allah Azze ve Celle'yi Rab olarak kabul etmeyip başkalarını Rab olarak kabul etmekle hayatınıza kimler müdahale ediyorsa, işte onlar sizin Rabbiniz olduğunu iddia ediyorlar demektir. Allah'a değil bana itaat edeceksin diyorlarsa, Allah bir şey dediği halde onlar başka bir şey diyorsa, senin Rabbin benim demiş oluyor, farkında olsun olmasın. Yaptığının manası budur. Bu bir sapmadır. Tevhidden sapmayla başladı bütün sapmalar. Yahudilik de Uzeyr'i Allah'ın oğlu olarak kabul etti. Hristiyanlık da onların devamı olarak Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul ettiler. Ve bu şekilde Allah'a ortaklar koştular. Ve inançta bu bozulmalar gerçekleşince amelde de geri kalan bozulmalar gerçekleşti. Evvela inanç bozuldu. Ondan sonra gerisi gelmeye başladı. Kıymetli kardeşlerim, istikamet üzere olmak hem inançta hem ibadetlerde hem amellerde, farzlarda ve haramlarda, Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde bütün meselelerde eğer hayatınıza onu karıştırıyorsanız, bir meseleyi merak ettiğiniz zaman Kur'an ve sünnet ne diyor diye merak ediyorsanız, ona bakıyor, ona göre yaşıyorsanız, istikametiniz Allah'ın gösterdiği istikamet demektir. Yok eğer ona bakmıyorsanız, kendinize göre kararlar veriyorsanız, o zaman istikametinizi kendiniz tayin ediyorsunuz demektir. Halbuki Kur'an "Festakim kema umirt" buyuruyor. Emrolunduğun şekilde ey Resulüm istikamet üzere ol. Emrolunduğun şekilde. Sana bir çizgi çizilmiş. Bu çizginin sağına soluna sapmayacaksın. Emrolunduğun şekilde. Bunun manası vahye tabi ol demek. Sana ne vahyedilmiş ise ona tabi ol. Allah Azze ve Celle "Festemsik billezi uhiye ileyk" buyurur. Sana vahyedilene sarıl ey Resulüm. Sana vahyedilmiş olan Kur'an'a sarıl. Başka şeylerin peşine düşme. Sarıl, çünkü seni başka istikametlere sevk etmek isteyecekler. Rüzgarlar estirecekler etrafında. Seni başka istikametlere sevk etmek isteyecekler. Rüzgarlar estirecekler. Sen sana vahyedilene sarıl. Önüne başka yollar koyacaklar. Başka yollara sapmamak için vahyi iyi anlamak zorundasın. Yoksa seni başka istikametlere sevk edecek ideolojiler önüne koyacaklar. Yanlış felsefeleri önüne koyacaklar. Şeytan nasıl kandıracağını ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim buyurur ki, şeytan cennetten kovulunca dedi ki, "Ya Rabbi bana müsaade et. Enzirni ile yevmi yub'asun. Yeniden diriliş gününe kadar, kıyamete kadar bana müsaade et." Demek ki şeytan kıyameti kabul ediyordu. Kıyameti, ahireti kabul etmeyen şeytandan da şeytan olmuş demektir. Demek ki şeytan bile kıyametin olacağını kabul ediyordu. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bu dünyada adaleti gerçekleştirmediğini görüyor ve mutlaka bu başka bir alemde gerçekleştirilecektir diye anlıyordu. Eğer ahiret olmazsa adalet nerede gerçekleşecek? Şeytan bunu biliyordu ve diyordu ki, "Ya Rabbi kıyamete kadar bana müsaade et." Allah buyurdu ki, "İnneke minel munzarin." Sen müsaade edilenlerdensin. Yap yapacağını. Şeytan dedi ki, Ya Rabbi ben onlara sollarından ve sağlarından yaklaşacağım. Önlerinden ve arkalarından geleceğim. Dört taraftan onlara saldıracağım. Onları istikametten saptıracağım. Allah buyurdu ki benim bazı kullarım var ki ne yaparsan yap o muhles olan kullarım. Allah tarafından ihlasa erdirilmiş, samimiyete ulaşmış olan o kullarımı asla istikametten saptıramazsın. Şeytan bunu kabul eder. İlla ibadekel muhlasin buyurur. Kur'an-ı Kerim şeytanın bize o sözünü aktarır. Yani senin muhles olan kullarını saptıramayacağım ey Rabbim. Senin muhles olan, ihlasa erdirilmiş, samimi olarak seni anlamış, haşiyetullah'a, marifetullah'a ulaşmış, seni tanımış ve senin makamını takdir etmiş olan kulların var. Marifetullah'a ulaşmış, kainata bakmış, bakılması gereken bütün mahlukata bakmış ve seni anlamış. İşte ben onları saptıramam. Marifetullah ile istikamete ulaşmak kolaylaşır. İnsan kainata baktıkça marifetullah'a ulaşır. Allah'ı bize en güzel tanıtan kainattır. Kainata baktıkça insan Allah'ı tanır. Allah'ı tanıdıkça onun makamını takdir eder. Onun makamını anladığı müddetçe onun gösterdiği istikametten gitmek gerekliliğini anlar. Bunu anlamayan başka istikametlere gidenler aslında Allah'ı takdir edememişlerdir. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Koymaları gereken makama koyamadılar. Evet şeytan Allah'ı takdir edemeyenleri kandırabilir. Marifetullah'a ulaşmayanları, haşiyetullah'a ulaşmayanları, Allah'ı tanımayan adam Allah'tan tabii ki korkmayacak. Allah'ı tanımayan elbette ki Allah'ı sevemeyecek. Dolayısıyla onun ilmini ve kudretini de anlayamayacak. Kainata bakmıyor ki kudretullah'ı görsün. Bakmıyor ki varlıklara, bu kadar varlıkları idare edenin sonsuz ilmi olduğunu, kudret olduğunu anlasın. Ve o zaman işte onun gösterdiği istikamete girsin. Marifetullah'a ulaşmayanlar istikamete de ulaşamıyorlar. Şeytan dedi ki ya Rabbi ben senin böyle olan istikamet sahibi olan, ihlas sahibi olan, senin tarafından ihlasa ulaştırılmış olan ve istikameti tutturmuş olan kullarını saptıramayacağım. Diğerlerini saptıracağım. Soldan geleceğim. Onları haramlara teşvik edeceğim. Bununla olmazsa önden geleceğim. Önündeki günlerden mesela ahiretten onu şüpheye düşüreceğim. Mesela önündeki günlerle onu korkutacağım. Senin yolunda para vermek istese önünde uzun yıllar var paran biter diyeceğim. Onu cimriliğe sevk edeceğim. Bazen arkadan geleceğim. Onu atalarıyla övünmeye zorlayacağım. Onu geçmiş amelleriyle övünmeye zorlayacağım. Senin geçmişte şöyle şöyle amellerin var diyeceğim. Onu o şekilde kandıracağım. Yeni ameller yapmasını engelleyeceğim. Ona günahlarını unutturacağım. Hayırlı amellerini hatırlatacağım. Arkadan geleceğim. Günahlarını hatırlatmayacağım. Geride bıraktığı, arkasında bıraktığı günahlarını ona unutturacağım. Hayırlı amellerini ona hatırlatacağım. Sen filanların torunusun diyeceğim. Onlarla övünmesini sağlayacağım. Sen filan şeyhin torunusun. Sen Osmanlı'nın torunusun diyeceğim. Onlarla kendini avutmasını sağlayacağım. Arkalarından geleceğim. Böyle de olmayacak olursa, bu şekilde de istikametten saptıramazsam, işte o zaman sağdan yaklaşacağım. Ve ona İslam'ı değiştirerek, Sen illa da İslam'a uymak mı istiyorsun? İlla da Kur'an'a uymak mı istiyorsun? Al sana İslam diyeceğim, sahte bir İslam meydana getireceğim. Ilımlı İslam gibi, aşırı İslam gibi bir İslam meydana getireceğim ve işte ona davet edeceğim. Bu da sağdan yaklaşması, en tehlikeli yaklaşma yolu. Diğer yollarla kandıramadığı zaman en son çaresi budur. Sahte bir din meydana getirir ve onunla kandırır. O şekilde sırat-ı müstakimden uzaklaştırır, başka istikamete götürür. Sırat-ı müstakim dümdüz yoldur, eğriliği büğrülüğü olmayan yoldur. Ve biz Allah'tan bunu istiyoruz. İhdine sıratel müstakim. Nedir bu sırat-ı müstakim? Allah'tan isteyip durduğumuz, her gün 40 defa Fatiha'da isteyip durduğumuz bu sırat-ı müstakim nedir? Sıratel lezine enhamte aleyhim. Kafamızdan bulduğumuz bir yol değil. Senin nimet verdiğin peygamberlerin yoluna ya Rabbim. Sıratel lezine enhamte aleyhim. Senin nimetlendirdiğin, senin yol gösterdiğin, hidayet yolunu gösterdiğin peygamberlerinin yoluna bizi ilet ya Rabbim. Böyle söylüyoruz her gün. Her gün peygamberlerin yolu diyoruz. Sonra dönüyoruz, insanların gösterdiği yola devam ediyoruz. Her gün peygamberlerin yoluna bizi ilet diyoruz. Nimet verdiğin, yol gösterdiğin, başıboş bırakmadın o mükemmel insanların yoluna bizi ilet. Gayrın mağdubi aleyhim diyoruz. Gazaba uğramışların yoluna değil. Bir de dallinin de yoluna değil. Ne mağdubi aleyhimin, gazaba uğramış Yahudilerin, ne de dallin olan, sapmış olan Hristiyanların yoluna değil ya Rabbi. Bu bir örnek tabii. Mağdubi aleyhim elbette ki çoktur. Gazaba uğrayanlar yalnız Yahudiler değil. Dallin olan da yalnız Hristiyan değil. Elbette ki mağdubi aleyhim de çok, dallin olanlar da çok. Bu sadece bir misaldir. Allah Resulüne sorulmuştu. Ya Resulallah, mağdubi aleyhim kim? Yahudiler mi? Evet buyurdu. Dallin kim? Hristiyanlar mı? Evet buyurdu. Çünkü Hazreti İsa hakkında saptılar. O bir insan idi, onu tanrılaştırdılar. O bir insan idi, onun mucizelerini anlamadılar. Körlerin gözünü açınca biiznillah, çamurdan kuş yapıyor, üflüyordu, kuş oluyordu biiznillah. Ölüleri diriltiyordu Allah'ın izniyle. Bütün bunlar Allah'ın izniyle gerçekleştiriyordu. Onlar Hazreti İsa'nın bu mucizelerini görünce saptılar. Onu tanrılaştırdılar. Halbuki bu mucizeleri görenlerin imanının artması ve o peygamberin dediğine sarılmaları icap ederdi. Halbuki onlar için o mucizeler bir fitne oldu, bir imtihan oldu, imtihanı kaybetmelerine sebep oldu. Kendileri istiyorlardı. Her gün mucizeler istiyorlardı. O mucizeleri de sonra yanlış anladılar. Ve madem ki bunları yapabiliyor, ölüleri diriltiyor, o halde Allah olmalı, Allah'ın oğlu olmalı, Allah bir insanın bedenine girmiş olmalı herhalde dediler ve onu Tanrı olarak isimlendirdiler. Barnabas İncil'inde bu olay anlatılırken, İsa Aleyhisselam hayattayken daha bu tartışmayı başlatmışlardı bazıları. Bu büyük mucizeler bir kısmının ayağının kaymasına sebep oldu. Dediler ki İsa Tanrı'dır. Bir kısmı dedi ki Tanrı'nın oğludur. Bir kısmı dedi ki peygamberdir. Bunlardan ilk ikisi istikametten sapmış oldular. Dediler ki Hazreti İsa o zaman hayatta henüz. Kendisi hayattadır, kendisine gidelim soralım. Gittiler, dediler ki ey İsa, sen Tanrı mısın, Tanrı'nın oğlu musun, yoksa insan mısın, peygamber misin? Neden bu soruyu soruyorsunuz dedi. Çünkü dediler, sen ölüleri diriltiyorsun, körlerin gözünü açıyorsun, şöyle şöyle yapıyorsun, çamurdan kuş yapıyorsun ve üflüyorsun, kuş olup uçup gidiyor. Sen Tanrı mısın dediler. Dedi ki, Hazreti İbrahim'i ateş yakmamıştı, Tanrı mıydı? Hazreti Musa elindeki asayı atıyordu, ejderha oluyordu, Tanrı mıydı? Hazreti Musa elini koynuna sokuyordu, çıkarıyordu, bembeyaz nura dönüşüyordu, Tanrı mıydı? Hazreti Musa asayla denize vuruyordu, deniz yarılıyordu, o bir Tanrı mıydı? Hayır dediler. O halde dedi, o halde benim hakkımda neden böyle düşünüyorsunuz? Bazen mucizeler insanların imanını arttırırken bazı kimseleri de küfre götürür. Yanlış anlamalarına sebep olur. O yüzden Allah Azze ve Celle çok fazla sayıda mucize indirmek istemez. Herkesin gözünün önünde büyük mucizeler indirmek istemez. İsra suresinde öyle buyurur. Bizi mucizeler indirmekten alıkoyan şey öncekilerin onu inkar etmesidir. Salih Aleyhisselam'ın kavmi olan Semud kavmine de dişi deveyi vermiştik. Onlar dişi deveyi öldürdüler, boğazladılar. Bir kayanın içerisinden bir deve çıkmıştı. Kendileri bir deve istemişlerdi ve Allah Azze ve Celle vermişti. Ondan sonra o deveyi öldürerek azaba müstahak oldular. Büyük mucizeler bir bundan dolayı verilmek istenmez. Çünkü büyük mucize verildiği zaman iman etmeyenlere artık mühlet verilmez. Artık mühlet verilmez. Onların düşünmelerine artık daha fazla fırsat verilmez. Hazreti İsa'nın havarileri demişlerdi ki, ey İsa, hel yestati'u rabbuke en yunezzile aleyne maideten mines sema, senin Rabbinin gücü yeter mi ki bize gökten bir sofra indirse? Kâlettekullah, dedik Allah'tan korkun. Ne biçim konuşuyorsunuz? Elbette ki gücü yeter. Kainatı yaratanın buna gücü yetmez mi? Size her gün sofralar hazırlıyor. Her gün çamurun içinden sofralar çıkartıyor. Gökten yağmur indiriyor. Size sofra indirmeye gücü yetmez olur mu? Ne biçim konuşuyorsunuz? Dediler ki biz iman ediyoruz. Yalnız istiyoruz ki o sofrada o sofrayı görelim ve o sofradan yiyelim ve sonra imanımız kuvvetlensin. Böyle istiyoruz. Allah'ın Resulü Hazreti İsa o zaman ellerini kaldırmış dua etmişti. Ya Rabbi, bir sofra indir, bize bayram olsun, bizden sonrakilere de bayram olsun. Allah Azze ve Celle buyurdu ki o sofrayı indiririm. Ancak o sofranın inişini görmelerine rağmen eğer hala inkar eden olursa onlara öyle bir azap ederim ki alemlerde hiç kimseye azap etmediğim şekilde azap ederim. Hiç kimseye azap etmediğim kadar. Neden? Çünkü onlara gözlerinin önünde gökten sofra inecek. Dolayısıyla böyle bir mucize gördükten sonra ya iman ederler ya da azaba uğrarlar. Artık onların düşünmelerine fırsat verilmez. İşte onun için peygamberler ekseriyetle mucize istememişlerdir. Bazen göstermişlerdir peygamberliklerini ispat için. Bazen göstermişlerdir. Ve bir sebep de bu. Yani peygamberlerin ilahlaştırılması korkusu. Peygamberler çok mucize gösterdikleri zaman anlamayanlar onları ilahlaştırabilirler. İşte Hazreti İsa'nın ilahlaştırılması gibi. Onu neden ilahlaştırdılar? Gösterdiği mucizelerden dolayı. Bu bir sapma idi. Bu bir sapmaydı. Allah Azze ve Celle ümmet-i Muhammed'in içinden de nice evliyaya kerametler nasip eder. Fakat onlara da daima vermez. Çünkü insanlar, bırakın peygamberleri, velileri bile putlaştırmaya çok meraklıdırlar. Kendinin peşinden gittiği şeyhinin Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına sahip olduğunu düşünecek kadar ileri gidenler. Benim şeyhim her tarafı görüyor, her tarafı biliyor. İstediği zaman deprem gerçekleştirebilir diyenler, istediği zaman yağmur yağdırır diyenler, Allah'ın sıfatını bir insana verenler, nasıl Hristiyanlar Hazreti İsa'yı tanrılaştırdıysa, bunlar da kendi şeyhlerini tanrılaştırırlar. Bu bir sapmadır. İstikamet bu değildir.
Ve insanlar neden saparlar? Bir sebebi de atalarının izinden giderler, o yüzden saparlar.
Peygamberleri kabul etmeyenler itiraz ediyorlar ve diyorlardı ki, sen peygamber isen şöyle şöyle şöyle mucizeler göstersene. Halbuki mucizeler gösteriliyordu ama onlar sürekli istiyorlardı ve daha büyüğünü, daha büyüğünü, daha büyüğünü. Halbuki daha büyüğü gösterilecek olsa o zaman düşünmelerine fırsat verilmemesi icap ediyor. Artık azabın gelmesi gerekiyor. Artık her şey alenen ortaya çıkmış oluyor. Artık ondan sonra onlara mühlet verilmemesi icap ediyor. Onlar diyorlardı ki ya böyle mucizeler göster, ya böyle itiraz ediyorlardı, yahut da sen neden peygamber olarak seçildin diyorlardı. Sen zengin misin ki diyorlardı. Zenginlerin peygamber olacağına inanıyorlardı. Bu da bir sapmadır. İnsan şerefli bir varlıktır. Malın ve mülkün önünde eğilmemelidir. Mala mülke kulluk yapmamalıdır. Allah Azze ve Celle bu makamı kimlere verir? Ehil olanlara verir, layık olanlara verir. Onlar ise diyorlardı ki sen zengin değilsin, nasıl peygamber olursun? Halbuki Allah emanetleri ehil olanlara verir. Şahsiyeti düzgün olanlara verir. Karakteri sağlam olanlara verir. Güçlü bir iradeye sahip olanlara verir. Cesur olanlara verir. Ahlakı güzel olana verir. Onlar ise zengin olana neden gelmedi diyorlardı. Neden Velid bin Mughire'ye gelmedi? Neden falana falana gelmedi, sana geldi diyorlardı. Bir kısmının sapmasının sebebi bu oluyordu. Bir kısmı atalarımızın izinden gideriz biz diyorlardı. Senin gösterdiğin istikamete uymayız diyorlardı. Biz atalarımızın gösterdiği istikamete uyarız diyorlardı. Kur'an onlara cevap verir. Ya ataları doğru yolda gitmeyen kimselerse de mi? Ya atalarınız istikameti kaybetmiş kimselerse de mi? Gene mi onlara uyacaksınız? Atalarınız istikameti kaybetmiş kimseler olsalar da mı? Allah Azze ve Celle onlara cevap verir. Hem siz neden sapmış olan atalarınızın izinden gidiyorsunuz da, neden doğru istikamette giden atalarınızın izinden gitmiyorsunuz? Mekke'nin müşrikleri de peygamberimize böyle itiraz ediyorlardı. Biz diyorlardı, başka bir şey bulamayınca neden zengin değilsin diyorlardı. Neden sen bizim gibi yollarda yürüyorsun diyorlardı. Neden melek, Allah bir meleği peygamber olarak göndermedi diyorlardı. Sen de bizim gibi yollarda elinde çantayla, eşya ile yürüyorsun diyorlardı. Sen de bizim gibi çalışmak zorunda kalıyorsun diyorlardı. Sen de bizim gibi etten kemiktensin diyorlardı. İtiraz ediyorlardı. Böyle itirazlar, başka bir şey bulamıyorlardı. Başka bir şey bulamayanlar böyle itirazlarda bulundular ve bir de işte bunu söylüyorlardı. Biz atalarımızın yolu üzereyiz. Atalarımızın istikameti üzereyiz. İnsanın şerefli bir varlık olduğunu unutmuş olanlar. Sen şerefli bir varlık olarak yaratıldın. Sen mesulsün, mükellef bir varlıksın. Allah seni halifesi olarak yarattı. Allah sana kendi ruhundan üfledi. Allah sana ilim verdi. Allah sana melekleri secde ettirdi. Sen şerefli bir varlık olarak yaratıldın. Sen kendin doğruyu araştırmak ve bulmak zorundasın. Neden yanlış yolda gitmiş olsalar bile atalarının izinden gideceğini söylüyorsun? Allah Azze ve Celle onlara diyordu ki, ataları yanlış yolda gitse de mi? Ve yine onlara diyordu ki, sizin atanız Hazreti İbrahim değil mi? Peygamberimizin kavmi Kureyş kabilesi Hazreti İbrahim'in soyundan gelir. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'in soyundan gelir. Onlara Hazreti İbrahim'i anlatıyordu Kur'an. Siz Hazreti İbrahim'in torunları olmakla övünmüyor musunuz? Evet, işte o İbrahim atalarına mı uydu? İbrahim'in babası putperest idi. Kendisi putperest mi oldu? Yoksa babasıyla tartışıyor muydu? Ey baba, seni de milletini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum. Böyle mi söylüyordu yoksa? İbrahim bir muvahhid idi. Tevhidi savunuyordu. Atalarının izinden gitmiyordu. O sadece ve sadece Hakk'ın izinden gidiyordu. Kur'an onları Hazreti İbrahim'i anlatır. Böylece demek ister ki sizin atanız İbrahim değil mi? Hani atalarınızın izinden gidecektiniz? İşte İbrahim, buyurun onun izinden gidin. Hem İbrahim atalarının izinden mi gitti? Onlarla mücadele etmedi mi? Onların putlarını kırmadı mı? Şirkle mücadele etmedi mi? Siz İbrahim'in izinden neden gitmiyorsunuz da Kusay bin Kilab'ın izinden gidiyorsunuz? 3-4 göbek geriye gidiyorlardı. Ya da 1-2 göbek, herkes 2-3 göbek geriye gidiyordu. Babası, dedesi, dedesinin babası, dedesinin dedesi. Biz onların izinden gidiyoruz diyorlardı. Neden daha öteye gitmiyorsun? Neden 2600 sene evvel, o zaman için söylüyorum, Peygamberimizin dönemi için, Hazreti İbrahim peygamberimizden 2600 sene kadar evvel gelmişti. Neden 2600 sene evveline gitmiyorsun? Neden ataların atası Hazreti Adem'e kadar gitmiyorsun? Senin ilk atan Hazreti Adem, neden ona uymuyorsun? Demek ki yalan söylüyorlardı. Başka istikamete gitmek istiyorlar. Fakat onu öyle söyleyemiyorlar. Biz atalarımızın izinden gidiyoruz diyorlar. Yakın atalarını kastediyorlardı. Neden uzak atanı kastetmiyorsun? Bugün de öyle değil midir? Herkes kendi atasının izinden gittiğini söyler. Kendi şeyhlerinin izinden gittiğini söyler. Yakın, yakında olanları söyler. Kendi şeyhini, kendi şeyhinin şeyhini, kendi atasının yakın atalarını, 100 yıllık atalarını, onların izinden gittiklerini söylerler. Neden 500 sene evvelki atanın izinden gitmesin? Fatih de senin atan değil mi? Kanuni senin atan değil mi? Yavuz Sultan Selim senin atan değil mi? Osman Bey senin atan değil mi? Osmanlı Devleti'nin kurucusu değil mi? Neden onun izinden gitmiyorsun? O istikametten gitmiyorsun da yakın atalarının izinden gitmek istiyorsun. Sen dürüst değilsin, istediğinin izinden gitmek istiyorsun aslında. Nefsine uymak istiyorsun aslında. Şeytanına uymak istiyorsun aslında. Özgür yaşamak istiyorsun, haram olmasın, farz olmasın istiyorsun aslında. Bunlar kıyamet gününde atalarını suçlayacaklar. Başlarındaki reisleri suçlayacaklar. Kur'an-ı Kerim bize onu anlatır. Buyurur ki kıyamet gününde önde gidenler, reisler ile onlara tabi olan, onları izleyen halk tabakasından olanlar birbirlerini suçlayacaklar. Halk tabakasından olanlar liderleri suçlayacaklar. Devletin başındakileri suçlayacaklar. Ya Rabbi diyecekler, bunlar bizi saptırdı. Onlar da kendilerini savunacaklar. Diyecekler ki hayır, biz sizi kendi yolumuza davet ettik. Kendi ideolojimize sizi davet ettik. Kendi nizamımıza sizi davet ettik. Allah da sizi başka bir şeye davet ediyordu. O zaman Allah'ın izinden gitseydiniz, Allah'ın gösterdiği istikamete neden girmediniz? Neden bizim istikametimize tabi oldunuz? Olmasaydınız, biz sizi zorladık mı derler. Kendilerini savunurlar. İşte o zaman halk tabakasından olanlar onlara derler ki, doğru da bel mekru leyli ve neher, Ama gece ve gündüz bize tuzaklar hazırladınız. Kimimizi sporla, kimimizi müzikle, kimimizi mal mülkle, kimimizi kadınlarla, kimimizi makam ile, daha da olmazsa ideolojilerle, çeşit çeşit yollarla bizi kandırdınız, istikametimizi bozdunuz. Böyle söylerler. Fakat bunların mazeretleri kabul olur mu? Kabul olmaz. Hepsi beraber cehenneme gireceklerdir. Bunların mazeretleri kabul olmayacaktır. Birlikte cehenneme gireceklerdir. Halk tabakasından olanlar da, onları peşlerinden sürükleyen liderler de, kendilerince bir istikamet ortaya koyma cüretini göstermiş olanlar da birlikte girerler cehenneme. Allah Azze ve Celle kendi peygamberine bile emrolunduğun şekilde istikamet tuttur buyurur. Hazreti Peygamber'e bir adam geldi. Süfyan bin Abdillah radıyallahu anh dedi ki, ya Resulallah, bana öyle bir şey öğret ki senden sonra kimseye sormak zorunda kalmayayım. Bana öyle bir şey söyle ki o bana yeterli olsun. Senden sonra kimseye sormak zorunda kalmayayım. O benim hayatıma ışık tutsun. Allah Resulü buyurdu ki, kul amantu billahi summa istakim. De ki, iman ettim Allah'a, sonra da istikamet üzere ol. İman ettim de, hakkıyla iman et, sonra da istikamet üzere ol. Efendimizin ona söylediği çok kısa, çok manalı ve bütün bir hayatı içine alacak olan bir cümlesi. Çok manalı olan bir cümle. İman ettim de ve sonra istikameti tuttur. İstikameti tutturabilmek insanın marifetullah'a ulaşmasıyla mümkün olur. İstikameti tutturabilmek Allah'ı tanımakla mümkün olur. İstikameti tutturmak zor, istikamete doğru yürümek zor. İstikamete doğru yürürken sabit kalmak, sebat edebilmek, o da çok zor. O yüzden Kur'an bunun üzerinde duruyor. Bazen insan istikameti tutturur fakat istikamet üzere devam edemez. İstikamet tutturmak zor. O yüzden Allah bu işi kendi üzerine almıştır. İnne aleyne lel huda demesi bundan dolayı. Hidayet yolunu göstermek, istikametinizi göstermek bizim vazifemiz. Siz kendiniz tayin etmeye kalkarsanız hata edersiniz. Geçmişteki yapılanlar bunun bir delili. Bugün dünyanın hali de bunun bir delili. Dünyada olan biten bütün kötülükler bunun bir delilidir. İnsanın istikamet tayin etmeye gücü yetmiyor. İstikameti bulduğu zaman, peygambere uyduğu zaman, hem inanç esaslarında, hem ibadetlerde, hem amelde, farzlarda ve haramlarda istikamete uysa bile, İstikamet üzere devam edebilmek hiç kolay bir şey değil. Sebat gösterebilmek kolay bir şey değildir. İşte bu yolda sebat edebilmek sağlam olmakla mümkündür. Çünkü şeytan saptırmak isteyecek, nefis saptırmak isteyecek, ideolojiler saptırmak isteyecek, çevremizdeki insanlar bizi saptırmak isteyecek, herkes bir taraftan saldıracak, başka istikametlere sevk etmek isteyecek. Bütün bunlara karşı istikameti tutturabilmek, devam edebilmek sağlam bir ağaç gibi olmakla mümkün. Çevrenizde rüzgarlar estirecekler. Bir tarafa sevk etmek isteyecekler. Korku rüzgarları estirecekler. Peygamberimizin etrafında da böyle rüzgarlar estirdiler. İstikameti her yönünü ele almak lazım kıymetli kardeşlerim. Hem inançta, hem ibadette, hem amelde, hem muamelatta. Gündelik hayatla ilgili, hem de aynı zamanda İslam'ın hareket metodunda. Peygamberimizin takip etmiş olduğu yolu takip etmek. O nasıl bir metotla İslam'ı yaydıysa, o nasıl bir metotla çalıştıysa, dininden zerre kadar taviz vermeden, eğilip bükülmeden nasıl bir istikamet tayin ettiyse, aynı şekilde onun metodu üzere devam edebilmek, o istikametten de ayrılmamak. Kur'an ona yol gösterdim. Festakim kema umirt. Emrolunduğun gibi istikamet üzere ol ey Resulüm. Seni başka istikametlere sevk edecekler. Başka istikametlere gitmeyeceksin. Peygamberimiz onlara diyordu ki gelin la ilahe illallah deyin. Gelin bunu söyleyin. Bunu söylediğiniz zaman bütün dünya size boyun eğecek. Dünya devleti olacaksınız. Çünkü la ilahe illallah bir kelimeden ibaret değil. Eğer bir kelimeden ibaret olsaydı sizi dünya devleti yapamaz tabii ki. Sadece bir inanç olsaydı la ilahe illallah, o zaman elbette ki dünya devleti olmanızı sağlayamaz. La ilahe illallah bir hayat nizamıydı. Ona uyduğunuz zaman güçlü bir devlet meydana geliyor. İnanç esaslarınızdan muamelata varana kadar güçlü bir toplum meydana getiriyor. Her konuda istikamet tutturuyor. Ve işte o istikamet sayesinde güçlü bir bünye, güçlü bir toplum meydana geliyor. Ve işte o zaman o güçlü toplum dünya devleti olabiliyor. Tarih buna şahit. Allah'ın gösterdiği istikamette gitti. Zerre kadar taviz de vermedi. Rüzgarlar estiriyorlardı etrafında. Tehditlerde bulunuyorlardı. Ölüm tehditleri alıyordu. O istikametine devam ediyordu. Ve Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde o istikamette devam edince hareketi güçlendi. Bir gün onlara bunu söylemişti. Dedi ki ben sizi öyle bir kelimeye davet ediyorum ki onu söylediğiniz zaman bütün dünya size boyun eğecek. Dünya devleti olacaksınız. Dediler ki nedir o kelime? La ilahe illallah diyeceksiniz dedim. Anlıyorlardı bu bir kelime değil. Bu bir inanç değil sadece. Bu bir hayat şekli. Hayatınızın her alanına Allah karışacak. Doğumunuzdan ölümünüze kadar, parayı kazanmanızdan harcamanıza kadar, kılık kıyafetinize kadar, alışverişinize kadar, bütün meselelerinize Allah karışacak. Anladılar ve kabul etmediler. Dediler ki amcası Ebu Talip kendisine dedi ki ey yeğenim başka bir şey söyle. Bunlar bunu kabul etmiyorlar. Başka bir şey söyle belki onu kabul ederler. Efendimiz dedi ki vallahi bundan başka bir şey söylemem. Vallahi bundan başka bir şey söylemem. La ilahe illallah derim onun dışında bir şey demem. İstikametini saptırmak istiyorlardı. Başka bir şey söyleyeyim. Mesela namaz de, oruç de, ahlaklı bir toplum de, kalkınmış Büyük Arabistan devleti kuralım de, Büyük Arabistan hayallerinden bahset. Milliyetçi bir hareket olarak mesela ortaya çık. Ahlakçı bir hareket olarak ortaya çık. Sosyalist bir hareket olarak ortaya çık. Fakir fukara davası gibi ortaya çık. Başka şekilde ortaya çık. Allah'ın varlığını, birliğini anlatan bir dava olarak ortaya çık. Hayır dedi Allah Resulü. Ben la ilahe illallah derim, başka bir şey demem dedim. Çünkü başka tarafa kendisini saptırmak istiyorlardı. Bugün de aynı oyunlar oynanıyor. İslami bir hareket olmasın diye insani hareketlere sevk ediyorlar. Yardım paketleri dağıtan, mahalle mahalle fakirlere yardım paketleri dağıtan bir harekete dönüştürmek istiyorlar. Kimini öyle, kimini ahlakçı bir harekete dönüştürmek istiyorlar. Sadece ahlak meselelerini ele alan, tevhidi ele almayan bir hareket meydana getirmek istiyorlar. Kimini silahlı harekete dönüştürmek istiyorlar. Bunların hepsi istikametten sapmaktır. Kimini ılımlı İslam'a dönüştürmek istiyorlar. Kimini aşırı İslam'a dönüştürmek istiyorlar. Herkesi bir istikamete sevk etmek istiyorlar. Sırat-ı müstakim üzere gitmeyin de ne olursa olsun. Onların istediği budur. Peygamberi bir metot izlemeyin. La ilahe illallah üzerinde durmayın da ne olursa olsun. İster silahlı hareket olun, onların işine gelir. İster insani yardım yapan, paketler dağıtan bir hareket olun, işlerine gelir. İster kültürel bir hareket olun, onların işine gelir. İster ırkçı bir hareket olun, onların işine gelir. Bütün hareketlerden istifade edebilirler, yönlendirebilirler. Tevhidi hareket olursanız, işte o zaman onların işine gelmez. Ve işte o zaman hareketinizi saptırmak isteyeceklerdir. Kıymetli kardeşlerim, hem ferdi olarak istikameti anlamak zorundayız, fert olarak istikametimizi tutturmak zorundayız, hem de toplum olarak istikamet üzere yaşamak zorundayız, hem de ümmet olarak istikamet üzere yaşamak zorundayız. Bu din fert için gelmedi sadece. Dinin bazı emirleri fert için, bazı emirleri cemaat için, bazı emirleri devlet için, bazı emirlerini ancak ümmet olunca yapabilirsiniz ümmet için. Dolayısıyla ümmetimiz istikametten saptığı gün, o günden beri sürekli olarak problemlerle karşılaşıyoruz. Ferdin istikametten sapması söz konusu olduğu gibi devletin istikametten sapması da söz konusudur. Ümmetin istikametten sapması da söz konusudur. İşte geçmiş ümmetlerden bir iki misal vermiştim. Yahudilerin istikametten sapması, kendilerine Allah Azze ve Celle bir vazife vermiş idi. Onunla onları üstün kılmıştı. Onlar ise ırk olarak üstün olduklarını zannettiler. Kur'an buyuruyor ki Tevrat'ta onlara şöyle söylenildi: Enni faddaltukum alel alemin. Sizi alemlere üstün kıldım. Allah o zaman onlara böyle söylemişti. Tevrat'ta İsrailoğullarına, Yahudilere böyle hitap edilmişti. Sizi alemlere üstün kıldım. Onlar bunu yanlış anlamak istediler. Alemlere üstün olmak, vazife itibariyle, görev itibariyle üstün olmak demek. Çünkü onlar ümmet olmuşlardı bizim gibi. Ümmet demek yeryüzünden sorumlu olanlar demek. Yeryüzünün liderleri demek. Yeryüzündeki bütün haramlardan, zulümlerden sorumlu olanlar demek. Baktılar ki ümmet olmak zor. İşte o zaman bu üstünlüğü başka türlü anlamak istediler. Dediler ki biz üstün ırkız. İstikametten saptılar. Kendi ırklarının üstün olduğunu düşündüler. Halbuki Allah'ın kastettiği vazife itibariyle siz vazifelisiniz, diğerlerinden üstünsünüz, onlara yol göstermek zorundasınız. İstikametinizi düzelteceksiniz ve başkalarını da bu istikamete davet edeceksiniz. Onlar ise öyle anlamadılar. Biz üstün ırkız dediler. Nahnu ebnaullah ve ehibbâuh. Biz Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevgilileriyiz dediler. Bize ateş dokunmaz dediler. Dokunsa bile 7 gün dokunur dediler. Sonra biter dediler. Biz Allah'ın özel kullarıyız, evlatlarıyız dediler. İstikametten saptılar. Ümmet olmak istemediler. Bedava cenneti arzuladılar. Mücadele etmeden, istikamet üzere yaşayarak, mücadele ederek bu şekilde cenneti kazanmak yerine Allah'ın özel kulları, özel ırkı olduklarını üstün ırk anlayışıyla bunu kabul ettiler ve bu şekilde cennete gireceklerine inandılar. Hristiyanlardan biraz evvel bahsetmiştim. Onların istikametten saptıkları nokta da benzeri bir şekilde Hazreti İsa'yı tanrılaştırdılar. Bu şekilde bedava cennete girecekler. Hazreti İsa Tanrı olacak, ve gelecek onlar adına çarmıha gerilecek ve bunlar günahlarından kurtulacaklar. İstikametten sapmış olsalar bile, her günahı işlemiş olsalar bile yine bunlar cennete girecekler. Çünkü Hazreti İsa onlar namına çarmıha gerildi. Çünkü Hazreti İsa onlar adına acılar çekti. O halde bunlar kurtuldular. Böyle inançlar uydurmalarının sebebi, İstikamet üzere olmak kolay değil. İstikamet üzere gitmek kolay değil. Ümmet olmak kolay değil. Bunun zorluğunu görünce işte böyle şeyler uydurdular. Kimi atalarının izinden gitti, kimi birini tanrılaştırdı, kimi putları tanrılaştırdı. Bunlar putları tanrılaştırdı derken putları Allah'ın makamına koydular değil. Hepsi Allah'ı biliyorlardı. Allah'a iman ediyorlardı. Kur'an buyurur ki İn se'eltehum, ey Resulüm sen onlara soracak olsan men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı desen, le yekulunne halakahunnel azizul alim, muhakkak aziz ve alim olan Allah yarattı derler. Bunda şüpheleri yok yani. Putperestlerin Allah'ın yaratıcılığı konusunda bir şüpheleri yok. İstikametten sapmaları o meselede değil. Allah'ın yaratıcılığı konusunda bir sapma yok. Sapmaları, peygamberi kabul etmiyor, kitabı kabul etmiyor, ahireti kabul etmiyor. Neden? Çünkü eğer peygamber varsa, kitap varsa Allah bir istikamet göndermiş demektir. O istikamete uymak istemiyor. Özgür yaşamak istiyor. İstediği gibi yaşamak istiyor. Halbuki Allah'ın dünyasında buna kimsenin hakkı olamaz. Allah'ın verdiği nimetlerle beslenecek, sonra da özgür olacak. Buna kimsenin hakkı olamaz. Müşriklerin putlara tapması o zaman nedendi? Diyorlar ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ. Biz neden tapıyoruz bunlara? Başka bir şeyden dolayı değil. Sadece Allah'a bizi daha fazla yaklaştırsınlar diye. Allah'ı inkar ettiklerinden değil. Allah'a yaklaştırsınlar diye. Bunların niyeti iyi yani. Allah'a yaklaşmak için putlara tapıyorlar. Çünkü doğrudan doğruya Allah'a ibadet edemeyeceklerini ya da ondan direkt olarak isteyemeyeceklerini, ona direkt olarak dua edemeyeceklerini, aracıların olması gerektiğini düşünüyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle aracısız olarak kullarına dua etme hakkı vermiş. Sen aracı kılmadan doğrudan doğruya Rabbine dua edebilirsin. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Sana kullarım benden soracak olursa, ey Resulüm onlara de ki, ben onlara yakınım. Sana benden soracak olurlarsa, de ki ben onlara yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانٌ. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim. O halde fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. O halde onlar da bana icabet etsinler, iman etsinler, böylece reşit olsunlar, adam olsunlar, olgunlaşsınlar, kemale ulaşsınlar. Reşit olmak, zararlıyı karlıyı bilmek, doğruyu yanlışı ayırt edebilmek, böylece reşit olsunlar. Allah Azze ve Celle kullarının direkt olarak kendisine dua etmesine izin veriyor. Günahkar olsa bile, ama onlar diyorlardı ki biz direkt olarak dua edemeyiz. Biz putlarımızı aracı kılarız. Hakikatte putlarına olan inançları tam da değildi. Çok da saygılı değildiler. Yerine göre putlarına kızıyorlar, bağırıp çağırıyorlardı. Demek ki aslında bunlar putlarına da tapıyor değiller. Hakikatte bunlar nefislerine tapıyorlar. İstediklerini yapmak istiyorlar. Putları da aslında bahane olarak kullanıyorlar. Yani nasılsa putlar onlara kanun koymuyor. Nasılsa putlar onların hayatına karışmıyor. Nasılsa putlar onlara istikamet göstermiyor. Nasılsa putlar onlara farzlar ve haramlar tayin etmiyor. Nasıl ki atalarının izinden gittiklerini söylüyorlardı. Çünkü ataları onlara kanun koymuyor. Ataları mezardan kalkıp da onlara kızmıyor. Onlara bir takım hükümler koymuyor. Nasılsa ataları onlara karışmıyor. Nasılsa putlar onlara karışmıyor. O yüzden onların izinden gidiyorlardı. Ama peygamberi kabul ederlerse o zaman Allah'ın onlara gösterdiği istikamete uymak zorunda kalacaklardı. İşte o yüzden istikametten çıkmak için, kafalarına göre bir istikamet tayin edebilmek için bu şekilde konuşuyorlardı. Peygamberi ve kitabı ve ahireti kabul etmiyorlardı. Kıymetli kardeşlerim, ferdin istikamet üzere olması gerektiği gibi ümmetin de istikamet üzere olması gerekir dedim. Geçmiş ümmetler istikameti bozunca Allah Azze ve Celle bize görev verdi. Bizi ümmet olarak görevlendirdi. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas buyurdu. Siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. İnsanların iyiliği için, hayrı için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Neyle oldunuz? Allah size bir istikamet gösterdi. O istikamete gireceksiniz. Te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil münker. İyiliği emredeceksiniz, kötülüklere engel olacaksınız. Ve tu'minune billah ve Allah'a hakkıyla iman edeceksiniz. İşte o zaman en hayırlı ümmet olacaksınız. En hayırlı ümmet olmak, peygamberimizden sonra gelmek demek değil. Peygamberden sonra gelmekle en hayırlı ümmet olmak mümkün değil. Görevleri yerine getirmeden yeryüzünde istikameti tutturmakla görevliyiz. Ümmet olarak yeryüzüne bir istikamet göstermekle görevliyiz. Bu görevi yerine getirmeden en hayırlı ümmetten olmak kolay değil. Neden ümmetimiz bu hale geldi? Neden çöktü? Neden ümmetimiz daha düne kadar yeryüzünün en büyük devleti iken, süper gücü iken neden 100 yıldır, 200 yıldır bu haldedir Müslümanlar? Dünya sevgisi onları bu hale getirdi. Tembellik onları bu hale getirdi. Dünyaya meylettiler. Zalimlere meylettiler. Allah Azze ve Celle onlara bunu yasaklamıştı. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا O zalimlere meyletmeyin. O zalimlere meyletmeyin demişti. Kafirlere meyletmeyin. Zalimlere meyletmeyin demişti. Fakat Müslümanlar meyletmeye başladılar. Neden? Çünkü geri kalmışlardı. Neden geri kaldılar peki? Tembellikleri yüzünden geri kalmalarına rağmen, dünya peres oldukları için dünyayı Allah onlara vermedi, cezalandırdı onları. Bakın tarihimize, bakın tarihimize. Ahirete yönümüzü çevirdiğimiz zaman Allah bize dünyayı da verdi, ahireti de. Yönümüzü dünyaya çevirdiğimiz zaman ahireti vermediği gibi dünyayı da vermedi. Tarih buna şahittir. Atalarımız yönlerini Allah'a ve ahirete çevirmişlerdi. Allah onlara dünyayı da verdi. Yalnız ahireti değil, dünyayı da verdi. Dünya devleti oldular, süper güç oldular. Fakat ne zaman ki dünya peres olmaya başladılar, işte o zaman Allah Azze ve Celle onlardan dünyayı da aldı. Ceza amelin cinsindendir. Hangi sebeple dünya, hangi sebeple Allah'tan uzaklaştılarsa oradan tokadı yerler, oradan tokadı yediler. Dünya peres olunca Allah dünyayı ellerinden aldı. Kendi kanunu gerçekleşti. Allah'ın kanunu bu. Sünnetullah bu. Bir ümmet görevini yerine getirmediği zaman parçalanır. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا Biz onları yeryüzünde parçaladık. Toplumlar halinde onları parçaladık. Çünkü kendilerine gösterilen istikametin dışına çıktılar. Görevlerini yerine getirmediler. Bu yüzden de gerilediler. Gerileyince bu sefer O dönemde kafirler ilerlediler. Geçmişi unuttular Müslümanlar. Biz dünya devletiydik, bunu unuttular. Ve aşağılık kompleksine kapıldılar. İşte o zaman mağlubiyet psikolojisi içerisinde kendilerine galip gelen milletlere özendiler, onları taklit etmeye başladılar. Halbuki yapmaları gereken şey bu değildi. Taklit etmek değildi. Yapmaları gereken şey neden geri kaldıklarının sebeplerini bulmak ve o sebepleri yok etmek ve ondan sonra yeniden dünyada güç sahibi olmak. Onlar ise kendilerine galip gelen o devletlere özendiler. Şok olmuşlardı. Batının teknolojisini gördüler. Modern hayatı medeni hayat zannettiler. Onları medeni zannettiler. Halbuki modern hayat başka, medeni hayat başkadır. Modern hayata medeni hayat diye bu şekilde ifade ettiler, bizi böyle kandırdılar. Modern hayat medeni hayattan çok farklıdır. Modern hayat yaşam araçlarınızın değişmesiyle gerçekleşir. Dün ata biniyorsanız bugün arabaya binerseniz işte modern olursunuz. Dün telefon kullanmıyordunuz, bugün kullanırsınız, işte modern olmuş olursunuz. Bu medeni olmak demek değildir. Bir insan uzaya gitse medeni olmayabilir. Bir insan tıp profesörü olsa, uzay profesörü olsa medeni olmayabilir. Medeniyet başka bir şey. Medeniyet eğitimle alakalı, bilimle alakalı değil. İnsanı vahiy medeni yapar. Vahiyin gösterdiği istikamete girdiği zaman insan, işte o zaman medeniyeti elde edebilir. Bunu böyle anlamadılar. Ve batıya özenmeye başladılar. Halbuki batı teknolojiyi bizden almıştı. 16. asırda Rönesans'ı gerçekleştirdiler. Bizden aldılar bilimi, tercümeler yaptılar ve ilerlediler. Bunları unutanlar onlara hayranlık duymaya başladılar. Ve bunun sonucunda sapmalar gerçekleşti. Onlara her alanda uymaya başladılar. Önce maddi şeylerini aldılar. Biz sapmayacağız dediler. İstikametimizden sapmayacağız. Ahlakımızı değiştirmeyeceğiz dediler. Onların kültürlerini almayacağız. Bilimlerini alacağız dediler. İstikametimiz istikamettir dediler. Ama öyle olmadı. Bilimi aldılar. Hatta bilimi almadılar. Onlardan maddi şeyleri aldılar. Bilimi almalıydılar. Tercümeler yapmalıydılar. Matbaanın kendisini değil, telefonun kendisini değil, bilgisayarın kendisini değil, onun bilimini almalıydılar, kendileri yapmalıydılar. Onu aldılar, düşmanlarını güçlendirdiler, kendileri zayıfladılar, kendilerinde işsizlik oldu, onlarda işsizlik olmadı. Bizde fakirlik oldu, onlarda fakirlik olmadı. Onları zenginleştirdikse zenginleştirdik. Güya maddi şeylerini alacaktık, kültürlerini almayacaktık. Arkasından kültürleri geldi. Adetlerini almaya başladık. Müziklerini almaya başladık. Sanatlarını almaya başladık. Sonra kanunlarını almaya başladık. Daha sonra insani değerlerini almaya başladık. İdeolojilerini almaya başladık. Ve bu şekilde istikametten tamamen saptık. Sonunda onların inançlarını da aldık. Demokrasi dediğiniz bizim dünyamızın eseri midir? Laiklik dediğiniz bizim dünyamızın eseri midir? Müslümanların arasından zuhur etmiş bir ideoloji midir? Bize mi aittir? Allah Azze ve Celle bir istikamet göstermemiş midir ki insanların ortaya koyduğu ideolojilerin peşinden gideceğiz? Bir taraftan kendi milletlerine bağlı olduklarını söylerler. Hatta bazılar belki ırkçılık boyutunda bunu yapar. kendi milletine bağlı olduğunu ifade ederler. Milletlerine çok bağlı olduklarını, çok sevdiklerini söylerler. Hatta bunu kendi esaslarının içerisine koyarlar. Fakat bir bakarsınız ki bunlar kılık kıyafeti başka yerden alıyorlar. Kanunları başka bir yerden alıyorlar. Harfleri başka bir yerden alıyorlar. Hani siz milletinize bağlıydınız? Hani siz kendi ırkınıza bağlıydınız? Her şeyleri başka yerlerden alıyorsunuz. O istikametlere girdiniz. Neden söyler misiniz? İstikameti neden değiştirdiniz? Sadece maddi şeyleri alacaktınız. Bilimi alacaktınız. Kültürlerini almayacaktınız. İstikametimizi değiştirmeyecektik. Bilimlerini almadık. Onların ürettiği malları aldık. Onları zengin ettik. Biz fakirleştik. Sonra onların kültürlerini aldık. Onların sanatlarını aldık. Müziklerini aldık. Sporlarını aldık. Her şeylerini aldık. Eziklik içerisindeydik çünkü. Bu şekilde ümmet Muhammed çöktü. Ümmetin çökmesi merhale merhale oldu. Bu merhalelerle bu çöküntü gerçekleşti. Bunun ilk başlangıcı böyle oldu. Maddi şeyleri önce almıştık ve kademe kademe sonunda inançlarını da almaya başladık. Ve onların ideolojilerini benimsedik. Onların dediği gibi bir hayat sürmeye başladık. Kıymetli kardeşlerim, istikametten saptıran birçok sebep var. Bazen şeytan, bazen nefis, bazen ataların izinden gitmek, bazen kibir, bazen haset insanları istikametten saptırmıştır. Hem fertleri, hem de toplumları, hem de ümmetleri. Allah Azze ve Celle insanların ekseriyetle nefislerini ilahlaştırdıklarını ifade eder. İstikametten sapmada en önemli sebep insanın kendi nefsine uymasıdır. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Gördün mü o kimseyi, onun ilahı nefsi olmuştur. Nefsini ilahlaştırmıştır. O kimseyi gördün mü? Nefsini ilahlaştırmış olan adamın artık istikamet üzere olabilmesi mümkün müdür? Artık o nefsinin dediği istikamette gidecektir. Nefis istikametten sapmada en önemli faktördür. Birçok sebepler olabilir. Ancak bütün bunlardan kurtulmak, bugün yeniden istikamete dönmek, Kur'an'ı ve sünneti anlamakla mümkün olacaktır. Allah Azze ve Celle nasıl bir istikamet gösteriyor? İnanç esasları, ibadet esasları, ahlak esasları, hayatta bağlı kalacağımız gündelik hayatla ilgili esaslar, bütün esaslar, bunların hepsinin Kur'an ve sünnetten alınmasıyla yeniden istikamete dönmemiz mümkündür. Allah Azze ve Celle yeniden istikamete dönebilmeyi nasip eylesin. Bizi istikametimizden saptıran sebepleri def eylesin. Ve bütün müminlerin yeniden Kur'an'a ve sünnete dönmelerini nasip eylesin. Sabırla dinlediğinizden dolayı Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.